Eyüp kitabının 32. bölümüne geldik. Eyüp kitabının 3. kesimi Elihu'nun Eyüp'a seslendiği bölümlerdir. Elihu'nun konuşması 32. bölümden 37. bölümler arasında yer alıyor. Bu bölümlerde bir aracı Eyüp'ü Tanrı'nın katına çıkarıyor. Eyüp'ün başına gelenlere karşı ne Eyüp ne de arkadaşları bir yanıt bulabildiler. Eyüp'ün kendisinden ne kadar emin olduğunu da gördük. Şimdi Elihu geliyor ve Eyüp'a öyle konuşuyor ki Eyüp kendisini Tanrı'nın katında buluyor. Bu nedenle Elihu'ya bir aracı diyebiliriz. O Tanrı ile Eyüp arasında duruyor. Tanrı'dan Eyüp'a konuşuyor ve Eyüp'a öyle konuşuyor ki Eyüp daha sonra bu konuşma aracılığıyla Tanrı'nın önünde duruyor. Eyüp'ün buna her şeyden çok daha fazla ihtiyacı vardı. Yani Eyüp'ü Tanrı önünde durmaya getirecek birisine ihtiyacı vardı ve bu kişi Elihu'dur. Elihu gerçekten bir aracıdır. O Eyüp ve arkadaşlarının konuşmalarını bitirdikleri yerde söze başlıyor ve Elihu'nun konuşmasını bitirdiği yerde Tanrı konuşmaya başlayabilir. Elihu konuşmasının sonunda hava olaylarında Tanrı'nın kendisini göstermesinden söz ediyor 37. bölümün sonlarında. İşte tam burada Tanrı konuşmaya başlıyor. 38. bölümün 1. ayetinde Rab kasırganın içinden Eyüp'e şöyle yanıt verdi diyor. Eyüp 9. bölüm 33 ayette keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa diyordu. Eyüp öyle birisini istiyor ki bir elini Eyüp'ün üstüne diğer elini de Tanrı'nın eline koysun. Şimdi böyle bir aracı hakem geliyor. Bu aracı bize Tanrı ile insan arasındaki o tek ve sonsuz aracıyı anımsatıyor. Bu insan olan İsa Mesih'tir. Nitekim 1. Timoteos 2. bölüm 5. ayette tek Tanrı vardır. Tanrı ile insanlar arasında da tek bir ara bulucu olan İsa Mesih diyor. Elihu'nun konuşmasıyla Eyüp 33 ayet 6'daki sözlerin yerine geldiğini kanıtlıyor. Burada Tanrı'nın önünde tıpkı ben de senin gibiyim, ben de balçıktan yaratıldım diyor. Bu ayetin İbranice'deki anlamı şöyle, ben senin ağzın gibiyim Tanrı'ya. Bu nedenle Tanrı'dan ilkin Eyüp'a konuşabilir. İkinci olarak Eyüp'ün içinde bulunduğu durumu Tanrı'ya götürebilir. Ben senin ağzın gibiyim Tanrı'da diyor orijinal metinde. Bu işte tam bir aracı. Kusursuz aracı olan İsa Mesih Tanrı'dan insanlara konuşabilir ve insanlardan Tanrı'ya. İlkin Tanrı'dan bize konuşuyor. Böylelikle hem Tanrı'yı tanıyoruz hem de kendimizi. Ardından bize ilişkin Tanrı'ya konuşuyor. Böylelikle Tanrı ile aramızdaki barış sağlanıyor. İşte bu bir aracıdır. Elihu şu anlamda da İsa Mesih'i bize anımsatıyor. Elihu, Eyüp ve arkadaşlarının konuşmalarını bitirmesine ve bir sonuca varamadıklarını görmelerine kadar bekledi. Bundan sonra onlar Elihu'nun sözlerini, hizmetini dinleme olgunluğuna gelebildiler. Gerçek aracı olan İsa Mesih için de aynı durum geçerlidir. Yasanın yani şeriatın güçsüzlüğü ortaya konduktan sonra İsa Mesih yeryüzüne geldi. Kişisel olarak bize de bir çözüm bulamadığımız andan sonra geldi. Elihu yağcılık yapamayacağını söylüyor. Çünkü yaltaklanma nedir bilmem diyor. İsa Mesih bize konuşmaya başladığı zaman nabzımıza göre şerbet vermedi. Bizim hakkımızda her zaman gerçekleri söyledi. Gerçekleri konuştu. Sen zavallı birisin, bu konuda bir şeyler yapamazsın demedi. Tanrı'nın öfkesi senin üzerindedir diyor. Suçlu ve günahlısın, Tanrı seni helak edecektir diye konuşuyor İsa Mesih bizimle. Bundan sonra bizimle Tanrı'nın inayetine, bağışına ve sevgisine ilişkin konuşuyor. Ama o bize yaltaklanmıyor. Bize işitmekten hoşlanmayacağımız şeyleri söylüyor. Dıştan çok güzel gözüküyorsun ama için tamamen çürük diyor. Bu sözler o kadar iyi sözler değil bizim için değil mi? Ama bu gerçek. Elihu da Eyüp'e aynısını yapıyor. Ona gerçeği söylüyor. Eyüp'e işitmediği sözleri söylüyor Tanrı önünde. Belki şöyle düşünebilirdik. Eyüp bu kadar sıkıntı çekti, acılardan geçti, onu biraz teselli etmek gerek. Tabii ki onu teselli etmek gerek ama gerçekleri söylemeden sağlıklı ve geçerli bir teselli mümkün değil. Eyüp'a şöyle diyebilirdi. Ah zavallı Eyüp, senin arkadaşların acımasız insanlar. Ben seni anlıyorum. Gerçekten çektiklerin acılar büyük ama öyle yapmıyor. Elihu gerçeğe su katmadan bildirdiği için bu anlamda bize Mesih'i anımsatıyor. Bir nokta daha var. Birdenbire Elihu ortaya çıkıyor. Tüm zaman içerisinde ona ilişkin hiçbir şey işitmedik. Birdenbire ortaya çıkıyor, sözü eline alıyor ve Eyüp'ü Tanrı'nın katına getiriyor. Bizim hayatımızda da bu böyle oluyor değil mi? İsa Mesih her zaman oradaydı. Hayatımız boyunca ne yaptıysak İsa Mesih bunları gördü ve işitti. Birdenbire beklenmedik bir anda hayatımızı el atıyor ve bizi Tanrı'nın önüne getiriyor. Şimdi Elihu'nun karakterine bir bakalım. Onun karakteri bize ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. İlkin her iki tarafa da hak vermiyor. Bunu Romalılar 1-3 bölümleriyle karşılaştırabiliriz. Yunanlılar olsun, Yahudiler olsun hepsi günah işlediler diyor Pavlus. Elihu'nun öfkesi hem Eyüp'a hem de onun 3 arkadaşına karşıdır. 32. bölümün 2 ve 3. ayetleri şöyledir. O zaman Ram ailesinden Buzlu Barakel oğlu Elihu Eyüp'a çok öfkelendi çünkü kendini Tanrı'dan haklı görüyordu. Elihu Eyüp'ün 3 arkadaşına da öfkelendi çünkü Eyüp'ü suçlamalarına karşın ona verecek iyi bir yanıt bulamamışlardı. Elihu geride duruyor. 6. ayette Buzlu Barakel oğlu Elihu konuşmaya başladı diyor ve ben yaşça küçüğüm, sizse yaşlı. Bu yüzden çekindim, bildiğimi söylemekten çekindim diyor. Bu demek oluyor ki Elihu uzun süre konuşulanları duydu ve hiç konuşmadı. Bundan sonra konuştu. Yani bekledi konuşmaların sonuna kadar ve ondan sonra konuşmaya başladı. Yardımcının, teselli edenin ve gerçek ruhsal öğütçünün en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? İşte beklemek, dinlemek ve öyle söze başlamak. Uzun ve sonuna kadar dinlemeyi bilmek değerli dostum çok önemlidir. Özdeyişler 15-28'de doğru kişinin yüreği yanıt vermek için derin düşünür. Fakat kötülerin ağzı kötülük saçar diyor. Özdeyişler 18-13'te de dinlemeden yanıt vermek insan için ahmaklık ve utançtır diyor. Elihu diyor ki sadece Tanrı'nın ruhu anlayış verebilir. 7 ve 8. ayetlerde Eyüp 32. bölümün çok gün görenler konuşsun dedim. Çok yıl yaşayanlar bilgeliği öğretsin. Ama insanda ruh vardır. Güçlüler güçlüsünün soluğu odur insana anlayış veren diyor. Elihu İnsanlar arasında ayrım yapmıyor. Kimseye ayrıcalık göstermeyeceğim diyor 32. bölümün 21. ayetinde. 5. noktada Elihu kimsenin önünde yaltaklanmıyor. 21. ayette insana yaltaklanmayacağım diyor. Bu bize elçi Pavlus'u hatırlatıyor. Galatyalılar 1.10'da şu anda insanların onayını mı yoksa Tanrı'nın onayını mı kazanmaya çalışıyorum? Ya da insanların mı gözüne girmeye uğraşıyorum? Eğer şimdiye kadar insanları hoşnut etmeye çalışsaydım, Mesih'in hizmetçisi kulu olmazdım diyor. Elifaz, Eyüp'a olan ilk konuşmasında, Eyüp hakkında iyi sözler söyleyerek başlamıştı. Bu yolla Eyüp'ü kazanmayı amaçlıyordu ama bunun bir yararı olmadı. Tam tersi bir tepki yarattı. Elihu, yaltaklanmayı denemiyor. Elihu, yaşamı veren ve alandan korkuyor. Bu aslında 6. noktadır. Çünkü yaltaklanmak nedir bilmem, yoksa yaratıcım beni hemen yok ederdi diyor 22. ayette. 7. noktada düşündüğünden farklı konuşmuyor Elihu. 33. bölümün 3. ayetinde sözlerim temiz bir yürekten çıkıyor, dudaklarım bildiklerimi samimi olarak konuşuyor diyor. Elihu Tanrı'ya bağımlı olduğunu bildiriyor. Bunu 33. bölümün 4. ayetinde görüyoruz. Tanrı'nın ruhu beni yarattı, güçlüler güçlüsünün soluğu bana yaşam verdi diyor. Dokuzuncu noktada kendisini Eyüp'ün üzerinde görmüyor Elihu. Yine 33. bölümün 6. ayetinde Tanrı'nın önünde ben de tıpkı senin gibiyim, ben de balçıktan yaratıldım diyor. Bu çok güzel bir ifadedir. Ben balçıktan yaratıldım. Balçık ilginç bir maddedir. Bizim yapıldığımız balçık ya da madde özel bir şey değil. Sadece balçıktan koparılmış bir parça. Biz Tanrı tarafından yaratıldık. Bu nedenle tümden Tanrı'ya bağımlıyız. Hepimiz eşit derecede Tanrı'ya bağımlıyız. Hiç kimse bir diğerinden daha üstün derecede değil. Bunu bilmek çok çok önemlidir. Diğerlerine ben senden daha iyiyim, üstünüm, senin işlediğin günahları ben asla işlemem diye düşünür ya da söylersek kimseye bir yararımız dokunmaz. Bu toplumlar ve uluslar arasında da geçerlidir. Hiçbirimiz başka ulustan daha üstün değiliz. Hangi ulustan olursak olalım hepimiz günahlıyız ve aynı değerdeniz ve balçıktanız. Zaten böyle düşünmek doğru da değildir. Yani birinin başkasından daha üstün olduğunu düşünmek doğru değildir. Bu türden sözler ve yaklaşımlar karşıdaki insanın kulaklarını tamamen tıkar bizim sözlerimize karşı. İsa Mesih bunu biraz değişik sözlerle belirtti. Önce kendisi öğrencilerinin ayaklarını yıkadı, sonra da bizim kardeşlerimizin ayaklarını yıkamamız gerektiğini söyledi. Önce kendisi kendi hayatında uyguladı. Ayakları yıkamak kafayı yani beyni yıkamak gibi değil. Başkalarına hizmet edebilmek için bizim alçalmamız gerekir. Özellikle başkalarına yardım etmek, onlara yol göstermek istiyorsak. Elihu'nun burada öğrendiklerini bizler de öğrenmeliyiz. Kendisini Eyüp'ün üzerine koymuyor. Yani kendisini Eyüp'ten daha üstün görmüyor. 10. noktada Elihu Eyüp'ün kendisini aklamasını istiyor. Ama Tanrı'nın istediği yolda. Eyüp'e hak vermek istemiyor. Ama Eyüp'ü Tanrı ile doğru bir ilişkiye getirmek istiyor. Eyüp 33-32'de söyleyeceğin bir şey varsa söyle çünkü seni haklı çıkarmak isterim diyor. Sonra 11. nokta vardır. Elihu Tanrı'nın yüceliğini arıyor. Bunu 36. bölümün 3. ayetinde görüyoruz. Bilgimi geniş kaynaklardan toplayacağım, yaratıcıma hak vereceğim diyor. Elihu hizmetiyle Tanrı'nın adil olduğunu göstermek istiyor. Bu yolla da Eyüp'e de yardım ediyor. İşte tam bunu Tanrı sözü yapıyor. Tanrı sözü gerçekten insana yardım ediyor. Söz, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın adil olduğunu gösteriyor. Tanrı, günaha ve günahlıya karşı öfkesinde adildir. Tanrı'nın, evet, günahlıyı yargılaması gerekir. Ve yargılarken Tanrı haklıdır ve adildir. Aynı zamanda Tanrı adil kalıyor günahlının günahını bağışladığında. Birçok insan dünyada olup bitenlere baktığında Tanrı'nın adaletsiz olduğunu söylerler ama Tanrı sözü Tanrı'nın adil olduğunu belirtir. Bazı insanlar da Tanrı'nın günahları bağışlaması adaletsizliktir diyor. Yani günahlılar için bir başkasının ceza çekmesi, ölmesi bir haksızlıktır deniyor. Tanrı sözü bize Tanrı günahları bağışladığında da o adil kaldığını açıkça gösteriyor, belirtiyor. Evet, Tanrı günahlıyı doğrulukla donattığında adil kalıyor. İsa Mesih'in ölümüyle Tanrı'nın tüm adaleti yerine geldi. Elçi Pavlos da Elihu gibi yapıyor. Tanrı'yı haklı olarak belirtiyor. O tüm gücüyle Tanrı'nın yüceliğini arıyor. Elihu'nun konuşmasını okuyunca Eyüp ve arkadaşlarının da Tanrı'ya ilişkin söyledikleri gerçeği Elihu da tekrarlıyor. Tanrı'nın kutsallığı, egemenliği, gücü, yargısı, yönetimi hakkında konuşuyor. Bu konulara ilişkin söylenenleri daha önceki bölümlerde okumuştuk. Eyüp'ün arkadaşlarının bu sözleri söylemesiyle Elihu'nun söyledikleri arasında bir fark var. Elihu bu gerçekleri Eyüp'e karşı kullanmıyor. Eyüp'ün arkadaşlarından farklı olarak Eyüp'ün çektiklerini başka şekilde yorumluyor. Elihu ilk kez Tanrı bizi terbiye ettiğinde bunu her zaman günah nedeniyle yapmaz diyor ve bunu açıklıyor. Tanrı bazen bizi eğitmek, sıkı düzene koymak için sıkıntıların gelmesine izin verebiliyor. Eyüp 33:19'da zenginliğin ya da bütün gücün yeter mi sıkıntı çekmemen için diye soruyor. 33. bölüm sıkı düzene koyulmanın günah sonucunda verilmediğini gösteriyor. Tersine bu sıkı düzene yani disipline koyulmada kullanılan bir yoldur. Eyüp 36:8-10'da ama insanlar zincire vurulursa, düşkünlük bağlarına tutulursa o zaman onlara yaptıklarını, gururla isyan ettiklerini bildirir. Öğüdünü dinletir, kötülükten dönmelerini buyurur diyor. Burada söylenen şu, çekilen acılar ve sıkıntılar Tanrı'nın söylediklerini işitmek için tıkanan kulaklarımızı açıyor. Elihu bunu yaparken İbraniler mektubunun yazarıyla aynı şeyleri bize bildiriyor. Bu da ikinci farktır Elihu ile Eyüp'ün arkadaşlarının konuşmaları arasında. Üçüncü fark şu, Eyüp'a herhangi bir suç, günah yüklemiyor. Eyüp'ün başına gelenlerin şu ya da bu gizli günahından dolayı geldiğini söylemiyor. Ama Eyüp'ü eleştiriyor işlediği günahlar için. Eyüp açıkça günah işlediğinde Elihu bunu açıkça söyledi çünkü o kendisi bunları duydu. İşte bu konuda ondan şikayetçi. Peki Elihu'ya göre Eyüp hangi günah işliyordu? Sıkıntısı ve acısında Eyüp'ün söylediği haksız sözlerdi. Bu sözleri tekrar ve tekrar Eyüp'ü anımsatıyor ve onun dikkatini bunlara çekiyor. Eyüp 33:8-9'da sesin hala kulaklarımda şöyle söyledin diyor. Ben kusursuz ve günahsızım, temiz ve suçsuzum. Eyüp 34:5'te çünkü Eyüp ben suçsuzum diyor. Tanrı hakkımı elimden aldı. 36. ayette kötü bir insan gibi yanıt verdiği için keşke Eyüp'ün sınanması sona dek sürse. 35-2-3 ayetlerde doğru buluyor musun bunu? Tanrı'dan daha doğruyum diyorsun. Hala yararım ne? Günah işlemezsem kazancım ne diye soruyorsun. 35-14'te onu görmediğini söylediğin zaman bile davan onun önündedir bekle. 35-16'da bu yüzden Eyüp ağzını boş yere açıyor, bilgisizce konuşuyor da konuşuyor diyor. Eyüp'a haksız yere söyledikleri sözleri anımsatıyor. Tanrı önünde ve Tanrı'ya karşı böyle konuşmak doğru değil diyor. Biz birisini şu ya da bu günahı işledi diye düşünerek asla suçlayıp yargılayamayız. Bunu burada Eyüp'ün arkadaşları yaptı. Ona şöyle dediler, başına tüm bu belalar geldiğine göre ve sen bunca acılar çektiğine göre gel ki biz bir şey göremedik ama muhakkak ki büyük bir günah işlemiş olmalısın. Bizler sadece birisinin günah işlediğini, değerli dostum dikkat edin, kendi gözümüzle görür, kendi kulaklarımızla duyarsak ancak o zaman bunu söyleyebilir ya da hükmedebiliriz. İşte tam bu noktada Elihu'dan öğrenebiliriz. Eğer biz bu kurala uyarsak o zaman gerçekten insanlara yardım edebiliriz. Eyüp arkadaşlarına karşı kendisini gittikçe kapadı. Bu da doğaldır. Çünkü Eyüp'e karşı haksızlık ettiler. Ama Eyüp Elihu'ya karşı gittikçe kendini açmaya başladı. Onun haklı olduğunu anlıyordu Eyüp. Bu nedenle Elihu gerçekten de Eyüp'e yardım edebilirdi. Şimdi 32. bölüme biraz daha bakalım. İlk 4 ayette şöyle diyor. Böylece bu 3 kişi Eyüp'e yanıt vermekten vazgeçti çünkü Eyüp kendi doğruluğundan emindi. O zaman Ram ailesinden Buzlu Barakel oğlu Elihu Eyüp'e çok öfkelendi çünkü kendini Tanrı'dan haklı görüyordu. Elihu Eyüp'ün 3 arkadaşını da öfkelendi çünkü Eyüp'ü suçlamalarına karşın ona verecek iyi bir yanıt bulamamışlardır. Elihu Eyüp'le konuşmak için onları beklemişti çünkü onlar yaşça kendisinden daha büyüktü. İşte dostum tam bu noktada Elihu'nun öfkesi alevlendi diyor. Eyüp'ün o ilk şikayetinde değil, Elifas'ın konuşmasından sonra da değil, hatta hepsinin ilk konuşmalarından sonra da Elihu kızmadı. Eyüp ve arkadaşlarının yapmış oldukları 3 tur konuşma bittikten sonra ve artık söyleyecekleri bir şeyin kalmadığını gördükten sonra Elihu söze katıldı. Bu da onun öfkesinin hemen alevlenen bir öfke olmadığını ortaya koyuyor. Elihu'nun böyle bir tepki göstermesinde haklı nedeni vardır. Eyüp'ün ve arkadaşlarının ilk konuşmasından sonra Elihu öfkelenseydi bu ahmaklık olurdu. Tıpkı Süleyman'ın özdeyişleri 14-17'de dediği gibi çabuk öfkelenen ahmakça davranır. İkinci ayette neden Elihu Eyüp'e karşı öfke duyuyor? Çünkü Eyüp kendi doğruluğunu, adaletini Tanrı'nın doğruluğu ve adaletinden daha üstün saydı. Eyüp kendisini Tanrı'dan haklı görüyordu diyor ikinci ayette. Tanrı adaletinin savunulmasından daha önemliydi Eyüp'ün kendini arkadaşlarının önünde haklı göstermesi. Eyüp direkt olarak bunu söylemedi. Benim adaletim Tanrı'nınkinden daha üstündür demedi. Bunu söyleseydi çok akılsızlık ederdi. Ama Eyüp kendi haklılığını Tanrı'nın adaletinden daha önemli saydı. Eyüp sürekli olarak bir sürü nedenler sayarak kendi doğruluğunu adaletli olduğunu söyleyip durdu. Ama Tanrı'nın doğruluğundan, adaletinden pek fazla söz etmedi. Elihu, Tanrı'dan korkan birisinin böyle bir tutum takınmaması gerektiğini belirtiyor. Üçüncü ayette Elihu, Eyüp'ün arkadaşlarına öfke duyuyor çünkü ona sağlam bir söz, öğüt veremediler. Buna rağmen Eyüp'ü suçlayıp durdular ama bunların bir nedeni yoktu. Onların suçlamaları sadece tahminlerine dayanıyordu. Bu gerçekten bir dosta, arkadaşa yapılabilecek en kötü bir tutum ve davranıştır. Büyük bir kötülüktür. Bu kişilerin konuşmalarının tümü başarısız kaldı. Elihu genelde arkadaşlarına karşı değil, Eyüp'e karşı konuşuyor. Sadece bir kere Eyüp'ü ve arkadaşlarını da kast ediyor. Ey hikmetli adamlar, sözlerimi dinleyin diyor Eyüp 34:2'de. Burada çoğul konuşuyor, yani Eyüp'ün arkadaşlarını da içine alıyor. Ama Elihu, Eyüp'ün hangi konularda Tanrı karşısında suçlu olduğunu ve ona haklı nedenden dolayı öfkelendiğini gösteriyor. Bu noktada Elihu, Eyüp'ün diğer arkadaşlarından ayrılıyor ve tüm konuşmalarında Tanrı'nın adaletini ortaya koyuyor. Bu insanın kendi doğruluğundan çok daha önemlidir. Bu kapsamda da Eyüp'ten farklılık gösteriyor.